Ulu Çınar'ın gölgesinde. İbrahim Refik'le Ulu Çınar'ın gölgesinde başlıyor.
Erkam Radyo'nun değerli dinleyicileri, aziz dostlar, hepinize hürmet ve muhabbetlerimi sunuyorum. Aziz atalarımızın armağanı Ulu Çınar'ın gölgesi altında arayışlarımıza devam ediyoruz. Geçen haftalarda aziz cetlerimiz Osmanlı'yı keşif yolculuğuna devam etmiş. Bu çerçevede Osmanlı adalet anlayışı üzerine tadımlık bir şeyler takdim etmiştik. Bugün de Osmanlı tevhid medeniyetini oluşturan semboller üzerinde durmaya çalışacağız. O sembolleri anlamaya çalışacağız. Öncelikle Osmanlı Devleti'ni çözebilmek için onun kurduğu medeniyetin serapa bir tevhid medeniyeti olduğu, bir iman medeniyeti olduğunu anlamamız gerekiyor. Osmanlı toprağına memaliki İslam, ordusuna asakir İslam, alimine de Şeyhülislam adını veren bir İslam ve bir iman medeniyetidir. Türk tarihinin uzun soluklu yolculuğundaki Osmanlı asırları, bir bakıma İslam'ın ilk gençlik devri olan Ashab Efendilerimiz devrine benzer. Osmanoğulları zaman içerisinde yaşlanarak kocamış bulunan bu aşk ve iman ağacına omuz vererek yeniden bir gençlik aşısı yapmışlardır. Ve nice ehlullahın ifadesiyle sahabe efendilerimizden sonra bu İslam emanetini en iyi şekilde koruyup temsil etmişlerdir. Osmanlı bir anlamda semboller medeniyetidir. Bu sembollerin dilini çözdüğümüzde medeniyetin şifrelerini de çözmüş oluruz. Bu sembolleri anlamaya bayrağımızdan mabedimize, armamızdan mezarlıklara kadar görebiliriz. Atalarımız daha Orta Asya'dayken belirli eşyaları, belirli cisimleri ve şekilleri belirli manalara sembol yapmışlardır. Mesela onlar için ok Allah'a bağlılığın, yay da bu bağlılığın cihana yayılmasını temsil ediyordu ve hakeza. Sembollerin dilini çözmeye bayraktan başlamak gerekirse, her ülkenin bağımsızlığını simgeleyen bir bayrağı vardır. Bayrak bu bakımdan önemlidir. Bayrakların üzerindeki şekil, renk ve semboller milletlerin inançlarını, düşüncelerini ve hafızalarında derin izler bırakan hatıralarını yansıtırlar. Mesela Almanya, Belçika, Hollanda, İtalya gibi bazı Avrupa devletlerinin bayrakları üç renklidir. Bu bayraklarda üç renk kullanılmasının sebebi Hristiyanlıktaki üçleme, testis akidesini sembolize etmekten dolayıdır. Bunun yanında mesela Danimarka, Finlandiya, İsveç, Norveç, İsveç ve Yunanistan gibi bazı devletlerin bayraklarında da Hristiyanlığın sembolü olan haç direkt olarak kullanılmıştır. İngiliz bayrağındaki birbiriyle kaylaşmış üç haç şekli de İngiltere, İskoçya ve İrlanda'nın birleşik vaziyetine işarettir. Mesela eski Sovyet bayrağındaki orak ve çekiçteki orak çiftçileri, çekiçte işçileri sembolize eder. Hepinizin bildiği Japonların üzerinde kırmızı güneş bulunan bayrakları, Japon Budizm'deki ilah anlayışını sembolize eder. İsrail bayrağındaki altı köşeli yıldız da Mührü Süleyman'ı sembolize eder ve hakeza. Osmanlı iman medeniyetinin tevhid mührü en açık biçimde bizim bayrağımızda şekillenmiştir. Cumhuriyetimizin bayrağı biraz form değişikliğiyle birlikte Osmanlı bayrağının devamı niteliğindedir. Yani ikisinde de hilal ve yıldız esastır. Haç nasıl Hristiyanlığın sembolü olmuşsa, hilal de tarih boyunca İslam'ın tevhid inancının ve Müslüman toplumların sembolü ola gelmiştir. Bildiğiniz gibi Haçlı seferlerinin diğer adı da Hilal-Haç mücadelesidir ki, diğer anlamda tevhid-teslis mücadelesi diyebiliriz. Merhum Akif meşhur şiirinde, "Bir hilal uğruna ya Rab ne güneşler batıyor" mısrağındaki hilal, bayrak değil, bayrağın da manasını borçlu bulduğu ilahi kelimetullah idealidir. Aynı şekilde İstiklal Marşımızda "Çatma kurban olayım çehrin ey nazlı hilal, kahraman ırkıma bir gül, ne bu şiddet bu celal" mısralarında bayrağın ve hilalin şahsına dile getirilen hitap aslında doğrudan doğruya Allah'a bir niyazdır. Allah'tan artık bu millete rahmet ve merhametle nazar etmesi istenilmektedir. Bu bakımdan hilalin bizim medeniyetimizde özel bir yeri vardır. Günümüzde Hristiyan dünyasının kızıl haçına mukabil Müslümanların bir hilali ahmeri vardı. Ama bugün kullandığımız kızıla ise hilalin manasını unutturmak isteyenlerin uydurduğu sevimsiz ve yanlış bir karşılıktır. Zira ay hilalin değil, kamerin Türkçesidir. İşte bayrağımızdaki hilalin kutsallığı gökyüzündeki hilal şeklinden ziyade yazılışındaki harflerden dolayıdır değerli dinleyiciler. Çünkü hilal kelimesi Allah kelimesinin aynı harfleriyle yazılır. Her iki ismin ebced hesabıyla sayısal değeri eşittir. İkisi de 66'ya tekabül eder. Ebced hesabında elif 1'e tekabül eder. Lam 30'a tekabül eder. H harfi de 5'e tekabül eder. İki tane L olduğunu düşündüğümüzde toplam sayının 66 olduğunu görürüz. Bu arada dipnot olarak da hatırlatmak isterim ki bugün halk arasında yanlış olarak kullandığımız işi 66'ya bağlamak tabirindeki 66 haddizatında biraz önce bahsettiğimiz o sembol değerdir. Yani insanlar bunu demekle işi 66'ya bağlamakla sebepleri yerine getirdikten sonra işi Allah'a havale etmek anlamındadır. Evet aziz Osmanlılar, nezaket ve zarafetlerinden dolayı bir tevhid medeniyeti olmasına karşılık bayrağına direkt Allah lafzını yazmamışlardır. Çünkü savaşlarda bayrak yere düşer de Allah lafzı ayaklar altında kalır diye zarif bir incelik düşünülmüş, aynı değeri taşıyan hilal şekli Allah'ı temsilen bayrağımıza sembol yapılmıştır. Özellikle Osmanlılar dini konularda hilali, askeri konularda ise laleyi sembol ve amblem olarak kullanmışlardır. Cami kubbelerine, minare alemlerine hilaller kondurulması, saray kışla kubbelerini ise lale motifleriyle donatmaları hep aynı düşüncenin bir ürünüdür. Bayrağımızdaki yıldıza gelince, yıldız çok önceden beri birçok toplum tarafından kullanılan bir sembol olmakla birlikte Türk bayrağına Osmanlı'nın son döneminde girmiştir. Yıldızın Peygamber Efendimiz'i sembolize ettiği yorumu yapılmıştır ki buna delil olarak Necm suresinde üzerine yemin edilen yıldızın Hazreti Peygamber olduğu ifade edilmiştir. Evet aziz dinleyiciler, Sülüs yazıyla Muhammed yazılınca ortaya gerçek anlamda beş köşeli bir yıldız çıkmaktadır. Mim harfinin başı, ha harfinin dirseği, ikinci mimin kıvramı, dal harfinin üst ve alt kanatları beş köşeli muntazam bir yıldızı meydana getirir. Böylece hilal Allah'ın birliğini, yıldız da Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın peygamberliğini ifade etmiş olur. Ve devletimizin resmi rengine bürülen al bayrak dalgalandığı bütün coğrafyalarda sembol lisanıyla kelime-i tevhidi haykırır. Kırmızı zemin üzerine bir hilal ve 8 köşeli yıldız bulunan Osmanlı'nın ilk bayrağı ilk defa 1973 yılında Sultan 3. Selim Han tarafından kondurulmuştur ve resmi bayrak olarak kabul edilmiştir. Sultan Abdülmecid zamanında daha sonra bu 8 köşeli yıldız 5 köşeye dönüşmüştür ve Osmanlı bayrağının son resmi şeklini almıştır. Böylece al renkli ay yıldızı bayrak Osmanlı'nın son döneminde şekillenmiş ve Cumhuriyet döneminde de aynen devam ederek kullanılmıştır. Haddizatında Cumhuriyetimizin ilk dönemlerinde birçok şeyin değiştirilmesiyle birlikte bayrağımızın da değiştirilmesi düşünülmüş, hatta bu hususta çalışmalar yapılmış, mavi üzerine bir kurtbaşı tasarımı yapılmış ama kabul görmeyerek eski bayrağımız devam ettirilmiştir. Peki niçin bayrağımızda kırmızı rengi kullanıyoruz? Çünkü kırmızı Türk milleti için adeta milli bir renktir. Özellikle Osmanlılar kırmızıyı bir hanedan rengi olarak kabul etmişlerdir. Buna bağlı olarak padişahların yorganları, çarşafları ve yastığı hep kırmızı renkli olurdu. Padişahın kızları da evlenirken kırmızı gelinlik giyerlerdi. Halk arasında da kırmızı renkli gelinlik oldukça yaygındı. Bugün bizim kullandığımız beyaz gelinlik bizim geleneğimiz değildir, batıdan gelmiş bir gelenektir. Arif Nihat Asya o meşhur bayrak şiirinde kız kardeşimin gelinliği, şehidimin son örtüsü derken işte o kırmızı gelinliği çağrıştırıyor. Günümüzde gelinlerin duvaklarının kırmızı oluşu da hep bu rengin milli bir karakter taşımasından dolayıdır. Aziz dinleyiciler, bayrak sembolü üzerinde bu kadar konuştuktan sonra herhalde milletimizin bayrak sevgisine dair, milletimiz için bayrağın neyin sembolize ettiğine dair bir şeyler söylemek gerekiyor. Bu hususta Arif Nihat Asya'nın bir anekdotuyla işe başlayalım. Arif Nihat Asya bir hatırasında şöyle diyor. Küçük ve sevimli mektepli bir kız elinde bir ansiklopedinin renkli bayrak tablosuyla yanıma geldi. Soracağı sualin heyecanı gözlerinden okunuyordu. Küçücük eliyle tablodaki eski Mısır, yeni Pakistan, Tunus, Cezayir, Moritanya bayraklarını gösterdi ve sordu. Bu bayraklarda niçin bizim ay yıldızımız var? Biz bayrağımızı onlardan mı aldık? Hayır dedim. Onlar bayraklarını bizden aldılar. Bizim bayrağımızı sevdikleri, bir kısmı da bizim bayrağımız altında uzun seneler mesut bir şekilde yaşadıkları, ona alıştıkları, onu unutamadıkları için böyle yaptılar. Bayraklarına bizim bayrak rengimizi ve bizim ay yıldızımızı işlediler. Küçük kız sevinçle sahi mi diye sordu. Ona anlayabileceği bir dille hakikati anlattım. Yanıma boynu bükük gelmişti. Yanımda, başı havada, gözleri nurlu ve sevinçli bir şekilde uzaklaştı. Banarlı bu tabloyu anlattıktan sonra esasen diyor ki beni asıl düşündüren nokta çocuğun soruyu böyle sormasıydı, çocuğun felsefesiydi diyor. Neden diyor çocuk soruyu öbür türlü sormamıştı? Neden bu milletler bayraklarını bizden mi aldılar diyememişti? Banarlı bu sorunun cevabını da bu durum tarihimizi bilmemekten ve üç kıtaya hükmetmiş Osmanlı'nın büyüklüğünü idrak edememekten kaynaklansa gerektir diyerek açıklıyor. Aziz dinleyiciler, şimdi kısa bir müzik arası veriyoruz. Daha sonra devam edeceğiz inşallah. Değerli dostlar, bayrak üzerine hatıratlarımıza devam ediyoruz. Bu hatıratımız da yaban ellerde ay yıldıza saygı ile ilgili önemli bir hatırat. 1950'li yıllarda Kore'ye işgalci komünistlerle çarpışmaya giden Türk Tugayı yol güzergahındaki Singapur'a uğrar. Müslüman Singapurlular geminin direğinde Türk bayrağını görünce sevinçten adeta çılgına dönerler. Gemiye çıkmak için izin isteyen yerli ahalinin başında bir müftü vardır. Müftü gelerek şöyle der. Biz istiklalimize sahip değiliz. Bu yüzden cuma namazını kılamıyoruz. Bugün cumadır. Ne olur izin verirseniz bu bayrağın gölgesinde bir cuma namazı kılmak istiyoruz. Böylesine bir isteğin reddedilmesi elbette düşünülemez ve bir anda binlerce Müslüman limana toplanır ve karaya hız bir delikanlı gemi direğine tırmanıp ezanı Muhammedi'yi okur. Ardından askerlerimiz Singapurlularla birlikte gözyaşları içerisinde unutulmaz bir cuma namazı kılarlar. Bir müddet sonra birliğimizden Yarbay Natıkoğlu Müftü Efendi'ye bir iade-i ziyarette bulunur. Sohbet esnasında yarbayımız sigarasını bitirdikten sonra bir tabloda söndürür. Söndürür söndürmez şaşırtıcı bir hadise gerçekleşir. Müftü hemen o söndürülmüş sigarayı alıp koynuna koyar. Çünkü o zamanlar subay sigaralarının dip kısmına ay yıldızlı bayrak işleniyordu. Daha sonra müftü yarbayımıza bakarak şöyle der. Kumandan der. Bu bayrak alalade bir bayrak değildir. Biz bu ay yıldızın ifade ettiği mana ile benliğimizi ancak koruyabiliyoruz. Bunun üzerine gemi komutanımız hemen gemiden bir bayrak getirterek Müftü Efendi'ye armağan eder. Saygıdeğer dinleyiciler, asırlar boyunca yedi iklimde at oynatıp buyruk yürüten Osmanlı Kerim Devleti'nin üç kıtadan Anadolu'ya büzüştükten sonra bile geride bıraktığı coğrafyalarda hala hayırla yad edilip buruk bir hasretle anıldığını biliyoruz. İşte bununla alakalı bir bayrak hatırası. Hatıratın sahibi gazeteci Kandemir. Şöyle yazıyor Kandemir. Yıl 1937. Şam-ı Şerif'in Berede kıyısındaki meşhur yazlığı Zübdane'deyiz. Günlerden pazar. Her taraf kalabalık. Asfalt yol boyunca sonu gelmeyen bir otomobil dizisi uzayıp gidiyor. En öndeki lüks arabanın başında bir Türk bayrağı var. Türk konsolosunun arabasıymış. Gayri ihtiyari durmuş ona bakıyordum. Bir anda yanımda iki gölge peyda oldu. Tertemiz kıyafetli iki yerli ihtiyar. Birinin gözleri görmüyor, sopasına dayanmış iki büklümdü. Öteki onun kolundaydı. Durdular, sessiz sedasız yanımda durdular. Al bayrak rüzgarın okşayışıyla hafif hafif dalgalanıyor. Gözleri görmeyen kolundaki ihtiyar bir anda bayrağı görür görmez fırladı koştu. Bayrağı açtığı avuçlarına doldurdu, başını eğdi, öptü, öptü, öptü. Ortalık pazar keyfi neşesi içinde, herkes kendi alemindeydi. İhtiyar gözleri görmeyen arkadaşının yanına dönerken beti benzi sararmış, mosmor dudakları titriyordu. Ama olanı sordu. Beni bıraktın da nereye gittin kardeşim? Nereye gittin söylesene. Onu gördüm. Dayanamadım gittim. Yüzüme gözüme sürdüm. Doya doya öptüm. Kim o? Türk bayrağı. Nerede sahi mi? Söyle nerede? Yay kardeşim ne olur beni de götür oraya. İki ihtiyar el ele birbirlerine sokulmuş heyecan içinde sarsıla sarsıla bayrağa doğru koştular. Artık bakamayacağımı anladım, gözlerimi yumdum. Aziz dinleyiciler, bir bunları okudukça, bir de ekmeğini yiyip havasını soludukları ülkenin bayrağını yakanları televizyonlarda gördükçe, içimizdeki beyinsizler yüzünden bizi helak etme Allah'ım diye dua etmekten başka elimizden hiçbir şey gelmiyor. Değerli dinleyiciler, bugünkü siyasi coğrafyamız her ne kadar Anadolu toprağıyla sınırlı olsa da kültür coğrafyamız Adriyatik'ten Çin Seddi'ne hatta daha da ötelere uzandığı bir gerçektir. Milli Kütüphane Genel Müdürlerinden Müjgan Cumbul Hanımefendi'nin Türkiye'den binlerce kilometre ötede Kabil'de kulağına yankılanan kaval sesi bunun en güzel misallerinden biridir sanırım. Müjgan hanımefendi şunları anlatıyor. Diyor ki, UNESCO 1967 yılında Afganistan'da bir yazma eserler semineri düzenlemişti. Dünyanın birçok ülkesinden gelen uzmanlar başkent Kabil'de toplanmışlardı. 10 gün süren seminere Türkiye adına da ben katılmıştım. Afganistan'da Türkistan'dan gelen göçmen olarak gelmiş Özbek kardeşlerimiz var. Çalıştığımız binanın önünde seminere katılan delegelerin mensup oldukları milletlerin bayrakları dalgalanıyordu. O Özbek kardeşlerimiz gruplar halinde geliyorlar ve bir denizi, efsanelerle yüklü bir dağı veya muhteşem bir manzarayı seyreder gibi saatlerce bayrağımızı seyrediyorlardı. Afganlı dostlarımız beni Emanullah Han'ın yazlık köşküne yerleştirmişlerdi. Geceleri orada kalıyordum. Köşk dediğimde bizim iki katlı eli yüzü düzgün Anadolu evlerine benziyordu. Köşk Kabil'in 10 kilometre dışındaydı. Bir sabah çok erken saatlerde bir kaval sesiyle uyandım. Dışarıda ince, uzun, yanık bir kaval sesi vardı. Çağıran, yalvaran, hıçkıran bir kaval sesi. Heyecanla pencereye koştum. Gördüm ki karşımda bir kerpiç duvarın dibinde 70-75 yaşlarında bir dede benim pencereme bakarak kaval çalıyor. Dedenin bir Özbek olduğunu görünce daha da heyecanlandım. Afganistan'da 1000 Afganlı arasında bir Özbek Türk'ünü bir çırpıda bulup çıkarabilirsiniz. Hemen giyindim ve dışarı çıktım. Yaşlı Özbek'in yanına gittim. Kavalını duvara dayadı. Beni derin bir saygı ve sevgiyle selamladıktan sonra sordu. Bizim bayrağımızı Kabil'de dalgalandıran o kadın efendi sen misin? Benim baba dedim. Sevimli Özbek'in yüreğime bir ateş parçası gibi düşen sözlerini ömrümün sonuna kadar unutamayacağım. O bayrak Türkiye'de dalgalandıkça biz burada yitip bitmeyeceğiz. Gördüğün gibi ben bir çobanım ve Türk'üm. Sordum, soruşturdum, burada kaldığını öğrendim. Geldim ki seni kaval çalarak uyandırayım ve sana süt ikram edeyim. Müjgan hanımefendi diyor ki, orada bulunduğum 10 gün boyunca o 75'lik dede her sabah beni kaval çalarak uyandırdı ve bana her sabah koyunlarından süt sağıp getirdi ve ikram etti. Ne diyelim aziz dostlar, geçmiş zaman olur ki hayali cihan değer. Rabbim bayrağımızı ve onun temsil ettiği değerleri gök kubbemizden eksik etmesin inşallah. Haddi zatında bu bayrak hikayeleri bitecek gibi değildir. Ama son bir öykü daha anlatıp diğer sembollere geçelim. Son öykü bizden binlerce kilometre uzakta, Hint Okyanusu'ndaki küçük bir ada olan Aceh Sumatra'dan. Bildiğiniz gibi 2004 yılında Sumatra Adası'nda büyük bir tsunami felaketi yaşanmıştı. Bölgeye giden muhabirler arasında bir BBC muhabiri de vardı. Daha sonra BBC muhabirliği izlenimlerini şöyle aktarmıştı. Diyordu ki muhabir, Aceh'e ilk indiğimde kendimi Türkiye'de sandım. Hayır, her yerde kebap dükkanları olduğu için değil. Bana kartpostal satmaya çalışan çocukları gördüğümden de değil. Yok yok, ayakkabı boyacılarının bağırışmalarından ya da araba kornalarından da değil. Belki inanamayacaksınız ama herkesin Türk bayraklı şapka giymesinden dolayı böyle bir fikre kapıldım. Yolda yürüdüğüm Aceh'li bir gence neden şapkalarında Türk bayrağı olduğunu sorduğumda bana verdiği cevap çok ilginçti. Adı Recep olan bu genç, kendi bayrağımız olan şapkayı giyersek 6 ay hapis yatıyoruz. Türk bayrağına kimse bir şey diyemiyor. Türk bayrağı da bizimkiyle aynı. Zaten Türkler atalarımız sayılır ve biz bu bayrağımızı 500 yıl önce onlardan almışız. Bundan dolayı ne zaman bir maç olsa Türkiye milli futbol takımının formasını giyiyor, evlerimize Türk bayrağını asıyoruz. Şaşırdım kaldım diyor BBC muhabir. Tanrım diyor, bu Türkler nerede yok ki? Değerli dinleyiciler, Aceh bayrağı bildiğiniz gibi Türk bayrağı. Bizim bayrak kanunumuzda yer alan ölçüler aynen Aceh bayrağında da yer alır. Sadece üstünde ve altında kırmızı, siyah ve beyaz çizgiler vardır. Peki niçin bizden binlerce kilometre uzaktaki Aceh'liler Türklerle hiç ilgileri olmadıkları halde bizim bayrağımızı kullanıyorlar? İşte bu sorunun da çok manidar bir cevabı var. Aceh 16. yüzyılda Portekiz tehdidi karşısında mazlumların koruyucu meleği Osmanlı'dan yardım talebinde bulunur. Dönemin Nizam-ı Alim'in padişahı Sarı Selim onlara Kurdoğlu Ali Reis komutasında bir donanma, bir ferman ve bir sancak gönderir. Giden adanmış gönüller geri dönmezler. Aceh halkıyla kaynaşırlar ve onların gönüllerini fethederler. Aceh'liler böyle Osmanlı sancağı altında huzur içerisinde yaşarken yıl 1970'i gösterdiğinde sömürgeci Hollandalıların tehdidiyle karşı karşıya kalırlar. Tekrar çaresiz Osmanlı'ya müracaat ederler. Osmanlı o dönemlerde başka gailelerle uğraştığından fiili olarak yardımda bulunamasa bile Hollanda'ya bir nota verir. Bunun yanında bir grup Osmanlı subayı kendi ülkelerini terk ederek Açelerin direnişine katılırlar ve ta 1910 yılına kadar o nesilden gelenler sömürgecilere karşı omuz omuza mücadele ederler. İşte yaptığınız her güzel adım, yaptığınız her hayırlı hareket bir şekilde size geri dönüyor değerli dostlar. Burada bayrak hikayelerini anlatmakla zamanımızı yetiremeyeceğimiz malum. Ama meraklı dinleyicilerimize sadece bir ipucu verip başka bir sembole geçelim. Mesela bugün Sincan-Uygur-Özerk bölgesi dediğimiz Doğu Türkistan'ın bayrak ölçüleri de birebir Türk bayrağıyla aynı ölçülerdir. Sadece rengi mavidir. Peki niçin o insanlar bizim bayrağımızı kullanıyorlar derseniz, bunu da merak edenler, internet kaynakları ulaşmak gerçekten çok kolaydır. Bunun da çok önemli, aynı zamanda çok hüzünlü bir hikayesini oradan okuduklarında göreceklerdir. Aziz dinleyiciler, biraz önce Osmanlı'yı anlamada semboller medeniyetinin öneminden bahsetmiştik. Bu sembollerin dilini çözdüğümüzde medeniyetin şifrelerini de çözmüş olacağımızdan bahsetmiştik. İşte Osmanlı tevhid medeniyetinin en önemli sembollerinden bir tanesi de laledir. Bizim jenerasyon olarak okullarımızda bize Osmanlı'yı bir devirlere bölmüşlerdi. Doğru olmamakla birlikte o devirlerden bir tanesine de Lale Devri ismini vermişlerdi. Acaba hiç düşündünüz mü neden bu devre Lale ismi verilmişti? Bir Zambak Devri veya bir Sümbül Devri değil de bir Lale Devri. Değerli dinleyiciler, çünkü lale şarkın vahdet çiçeğidir. Lale kelimesi ile Allah kelimesi aynen hilalde olduğu gibi aynı harflerden meydana gelir ve ebced değeri Allah kelimesinin ebced değeriyle 66'dır, yani Allah'a tekabül eder. Bayrak şairimiz Arif Nihat Asya bu 66'da cem olan lale, Allah ve hilal beraberliğini şu enfes şekilde değerlendirir. Der ki, eskiler laleyi kutsal sayarlardı. Gerçekten izahı zor bir şuur ve o zamanın yazılarında lale kelimesiyle Allah kelimesi aynı harflerden meydana geliyordu. Üstelik ebcedde lale, Allah ve hilal aynı sayıyı verirdi. Biri güzelliğiyle yurdumu, biri ulviliğiyle dinimi, biri şerefiyle istiklalimi anlatan kelimelerdeki ebced beraberliğine sizi bilmem ama ben tesadüf deyip geçemeyeceğim, diyor Arif Nihat Asya. Aziz dinleyiciler, sembollerimize devam etmek gerekirse bu sembollerimizden bir tanesi mezarlıklarımızla alakalıdır. Bir şeyin güzelliğini ve özelliğini anlayabilmek için detaylarına girmek gerekir. Belki binlerce defa kabristanların yanından geçmişizdir. Acaba o kabristanların yanından geçerken o kabristanlarda dikilen ağacın neden bir badem, bir akasya değil de servi olduğunu hiç düşündünüz mü değerli dostlar? Çünkü servi dümdüz Elif'i temsil eder. Allah'ın birliğini temsil ettiğinden dolayı zarif ecdadımız mezarlıklara da servi dikmiştir. Aynı zamanda servi rüzgar ile dallarda sallanırken hu, yani Allah sesini çıkartır. Hatta servilerde yuva yapan kumrular da aynı şekilde seslenirler. Bu hal onun Allah'ı zikrettiğine işarettir. Halkımız inanır ki servi orada yatan kişi için bir şefaat vesilesidir. Mezarlıklara servi dikilmesinin çoğumuzun bilmediği bir hikmeti de servinin çok iyi bir dezenfektan olmasıdır. Bu ağaç ölülerin çürüyen etlerinin kokusunu çok iyi emdiğinden dolayı ecdadımız bu ikisini birleştirip dikmiştir. Ayrıca kabristanlarımızdaki mezar taşları da tıpkı ağaçlar gibi tevhide işaret eden elif şeklindedir. İşte Osmanlı'nın zarif insanları Allah'a giden yolculuğun bu ara durağı olan kabristanlara şekli ve sesiyle hayyu kayyum olan Allah'ı çağrıştıran serviyi özenle serpiştirmişlerdir. Osmanlı'yı anlatmak için servilerden, laleden, hilalden bahsettik. Semboller o kadar çok ki, çünkü bu zaman dilimize sığacak kadar değil. son iki tane sembolü de kısa olarak verip bugünkü programımızı bitirelim inşallah. Batı menşeli filmleri seyrettiğinizde, ki hemen hemen hepsine bir şekilde kiliseler sıkıştırılmıştır, o kiliselere baktığınızda sivri, üçgenimsi binalar olduğunu görürsünüz kiliselerin. Bu rastgele bir tercih midir? Hayır, değildir. Bu Hristiyan inancının mimariye yansımasıdır. Bu üçgenimsi yapılar Hristiyanlıktaki teslis akidesini temsil eder. Aynı zamanda Hazreti İsa Aleyhisselam'ın gökyüzüne yükselişini sembolize ederler. Peki bizim mabet mimarimiz nasıldır? Bizim mabet mimarimiz ise hep kubbelidir, hep kubbelidir, hep kubbelidir. Niçin? Çünkü kubbe sonsuzdan birliğe yükselişi sembolize eder. Çünkü kubbe tevhidi, Allah'ın birliğini sembolize ettiğinden dolayı ecdadımız orijinal bir mabet mimarisi ortaya koymuştur. Değerli dinleyiciler, aziz dostlar, bugün de bize ayrılan sürenin sonuna gelmiş bulunuyoruz. Bu programımızda sembollerin derinini çözümlemeye çalışarak Osmanlı'yı anlamaya çalıştık. Gelecek hafta kaldığımız yerden devam etmek ümit ve niyazıyla Allah'a emanet olun. Hayırla, huzurla ve muhabbetle kalın.
Erkam Radyo'da İbrahim Refik'le Ulu Çınar'ın Gölgesinde programını dinlediniz.